Ayrım 28.
Makası imal edip neye yaradığını bilmeyen bir zanaatkar düşünülemez. Zo. Makas kavramı makasın varlığından önce gelir. Zanaatkar imal ettiği makasın neye yarayacağını bilir. Biz, siz, Müslümanlar Tanrı'yı bir zanaatkar gibi görürüz. Yani Tanrı yaratırken ne yarattığını bilerek yaratmıştır. Tanrı'nın zihnindeki insan kavramı, zanaatkarların zihnindeki makas kavramı gibi yaratım sürecinden önce vardır. Şu halde hepimiz, her birimiz, insanlık dediğimiz universal bir kavramı yansıtırız. Dili, dini, ırkı, rengi, milliyeti, sosyal sınıfı ne olursa olsun, insanın universal bir tanımı vardır. Ve tanım bireyi belirgin bir biçimde belirler. Yani bireyin tanımı, fiili varlığından önce gelir. Varlığı bu tanımla belirlenir. Şimdi bir an için Tanrı'nın olmadığını düşün. O durumda insanın universal bir tanımı olamaz, değil mi? Yani yaratan olmayınca, yaratılan şeyin faaliyete geçmeden önce düşünülmüş olması söz konusu olamaz. Bu durumda insan önce var olacak, sonra da kendisini tanımlayacaktır. Kendisini nasıl tanımlayacağı kendiyle ilgili bir husus olmalıdır. Well, isn't this precisely the case? Bizler hepimiz, her birimiz ve otlar ve balıklar ve böcekler o renksiz, kokusuz kaostan kendi dünyalarımızı inşa etmiyor muyuz? Bunu nasıl becerebiliyoruz? Becerebiliyoruz. Çünkü belli bir amaçla yaratılmamış olan bizler, yaşayabilmek için kendi yolumuzu çizmek zorundayız. Belli bir amaçla yaratılmadık. Çünkü belli bir amacı olan yaratıcı yok. Tanrı yok. Bu noktada araya girip Diana'nın tepkisini kendi ağzından nakletmeliyim. Ben sağlıklı bir insanım Günay Hanım, diye anlattı. Hayatımda hiç bayılmadım. İnsanın gördüğünü görmez olması, renklerin silinmesi, şekillerin titreyip kaybolması ne demektir hiç bilmezdim. Seslerin uzaklaşmasını, izleyen soğuğu ve karanlığı bilmezdim. O anda da bayılmadım. Ama David'in iki boyutlu siyah beyaz bir fotoğrafa dönüştüğünü gördüm. Sonra bu soluk fotoğraftaki adamı dikkatle incelerken kendimi gördüm. Kırçıl saçlarını, keçi sakalını, yuvarlak gözlüklerinin arkasındaki hilekar gözlerini. Tzadik adayı bir ateist. Rabin Levi'nin müjdelenmiş veliahtı. Yüreğim Brooklyn'de yolumuzu gözleyen ihtiyar adama uzandı. Hasidiler için çok üzüldüm. Yükünden kurtulan bir sanığın gittikçe refahlaması, açılması gibi bir ruh hali içinde olmasıydı. İnsan tanımlanamıyorsa, bu insanın başlangıçta bir hiç olmasındandır, diye heyecanla sürdürdü David. İnsan önce bir hiçtir, sonraları bir şey olur. Kendi olmak istediği, kendi seçtiği bir şey olur. Birey kendi tanımını kendisi yapar, kendi kendisini işlevsel kılar. İşte bu nedenle de endişeden kurtulamaz. Dengesiz, kararsız, tutkulu ve fevridir. Tecrübelerinden öğrenemez, tarihinden ders alamaz. Sahipsiz olduğunun bilincine vardığı zaman başına gelenlerden sorumlu tutacağı, kabahati üstüne atabileceği kimse yoktur. Yarattığı dünyasından kendisi sorumludur. Hem kendisi hem de akranları adına sorumludur. İnsanoğlunun en büyük trajedisi budur. Catherine, savaşlar, soykırımlar, açlık, sefalet, bütün bunlar Tanrı olmadığı için oluyor. Konuştukça daha bir güvenli oluyordu, dedi Diana. Hayır balım, Fransızların Tanrı yararsız ve çok masraflı bir hipotezdir, lav edilmelidir, düşüncelerine de katılmıyorum. Çünkü Tanrı olmadığı zaman ahlak sistemini, toplumu, medeniyetin ayakta kalmasını sağlayan bir takım değerleri peşinen ciddiye almak, dogmatikleştirmek mümkün olmuyor. Tanrı'nın olup olmaması hiçbir şeyi değiştirmez diye düşünenler de yanıldılar. Dürüstlük, ilerleme, insancılık gibi değerler Tanrı kavramı olmaksızın yaşamıyor. Bu değerlere sadık kalmayı başarırsak Tanrı hipotezi ölür gider diyenler de yanıldılar. Bir kümenin öteki kümeden bağımsız olmadığı ortaya çıktı. Tanrı olmayınca mutlak iyilik de yok. Çünkü mutlak iyiliği tasarlayan, peşinen ortaya koyan mükemmel bir varlık yok. Dürüst olmamızın, merhametli olmamızın koşulları yok. Dostoyevski, eğer Tanrı olmasaydı, yeryüzünde her şey mümkün olurdu demişti. Şanslı adam. her şeyin mümkün olduğu bu günleri görecek kadar uzun yaşamadı. Birden hüzünlendi. Ben bir çilekeş insanoğluyum, anla beni. Her şey mümkün, diye mırıldandı. Ben yapıyorum ve oluyor. Bunu görüyorsun değil mi? Üzgünüm. Kadersizlikten başka kaderim yok. Tutkularımdan, saplantılarımdan kendim sorumluyum. Ve bundan nefret ediyorum. Kadersizlikten nefret ediyorum. Yapımında söz sahibi olmadığım bir dünyada kendimden sorumlu olmaktan nefret ediyorum. İnsanın özgür, özgürlüğün insan olmasından nefret ediyorum. Descartes, dünyayı fethetmektense kendini fethet derdi. Bu sorumluluktan nefret ediyorum. Kitaplarını, makalelerini, öğrencilerini düşündüm ben de, dedi Diana. Ve sormuştu. O halde aylaklık mı ediyorsun? Aylak aylak dolaşıyorsun, öyle mi? Hayat çok uzun Ellen Catherine, diye içini çekti profesör. Hayat çok uzun. Kendimizi oyalayacak bir şeyler bulmalıyız. Yoksa dumura uğrarız. Bu önemli mi? Hayır değil, diye gülümsedi. Son tahlilde hiçbir şey önemli değil. Söyle bana, dünyayı değiştirebilen var mı? Ama biçimlendirmekte yardımcı oluyorsun. Omuzlarını silkti adam. No. Trilyonlarca kombinasyona bir tane de ben ekliyorum. Doğmuş olmamın bir bedeli var değil mi? Dünya hiç değilse bu bedeli ödemeli. Ya biz, çocuklar, ben, bu resme biz nasıl uyuyoruz? Gözlerini kocaman kocaman açtı. Ama neden balım? Siz özgürsünüz. Kadersizlikten başka kaderiniz yok. Gün ağarmak üzereydi, dedi Diana. Ezan sesleri duyulmaya başladı. Peş peşe ve peş peşe ve peş peşe. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir an kayınpederim Rabin Levi'yi minarede gördüm. Acı acı cemaatini çağırıyor, biçareleri bir arada tutmaya çalışıyordu. Kendime geldiğimde, David'in söyleyeceğini söylemiş, işini bitirmiş gibi toparlandığını fark ettim. Hey David dedim. Sesleri duyuyor musun? Sitra Akra seni çağırıyor. Bembeyaz oldu. Paslanmış Mesih 1. Sevdiğimin gönderdiği güller, bir an kendisi, öteki an alık bitkiler. Rodoplu 1979. Profesör Pavlovich'in araştırması Mart'ın ortalarında bitti. Daha doğrusu daktilo edilmesi, grafik düzenlemesi gibi işler kaldı ki onları Boston'da tamamlamayı, son cilayı orada yapmayı tasarlıyordu. Bu sürede Ankara seyahatleri, duruşmalar derken Diana'yı hemen hiç görmedim. Evlerine uğradığım zamanlar David dışarıda olduğunu söylüyordu. Dergâhtakiler de Sabri Yıldız, o artık mezun oldu diyordu. Gelmediğinden yakınıyorlardı. Nesibe de ortada yoktu. Anladığım kadarıyla Abdullah'ın eve döndüğü geceden sonra hiç uğramamıştı. Sonra bir gün vapurda Abdullah'a rastladım. Dudullu'dan Raşit orada yeni bir fabrika açmıştı, geliyordu. Yok hayır, orada çalışmıyordu. Hanım annenin bir emanetini götürmüştü. Çay söyledi, parasını ödemekte ısrar etti. Konuşma zemini aradığını hissettim. Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin be abi? Tavrı Diana'nın anlattıklarıyla bağdaşmıyordu. Süngüsü düşmüş gibiydi. İşlerinin iyi gitmediğini düşündüm. Bir tarla sattık, onun da parasını alamıyoruz, diye açıkladı. Alabilseydik bir Atari salonu açacaktık. Bizim orada iyi gider biliyor musun? Tarlayı amcasına vadeyle satmış, fakat bir ön ödemenin dışında 5 kuruş alamamıştı. Onun da işleri bozuk, dedi gülerek. Yengemin hastalığı sildi süpürdü. Nesibe'yi sormamı iyi karşılamayacağını hissettiğim için çocukları sordum. İyi olduklarını, okula gittiklerini, Diana ücretin tamamını ödemiş olmalıydı, söyledi. Analarıyla da okusunlar istiyor, dedi. Yüksek mekteplerde hoca olsunlar istiyor. Olmadık hayaller dillendirmiş olmaktan utanmış gibi gözlerini kaçırdı. Hele bir ilkokul bitirsinler de. Hevesliler mi bari? Hevesli olmaya hevesliler de çok masraflı be abi. Bu okul da zengin adam okulu biliyor musun? Her gün bir başka icat çıkarıyorlar. Büyük olan 23 Nisan bayramında paşa mı olacakmış neymiş elbise alalım diye tutturdu. Dayağı yedi de anca öyle sustu. İyi etmemişsin, dövmeseydin keşke. Dövmeyip de ne yapacaksın abi? Karı bir taraftan, onlar bir taraftan akıl mı bırakıyorlar adamda? Etraftan görüyorlar biliyor musun? Ne görürlerse istiyorlar. servise binmek istiyorlar. Akranları okula özel otobüse giderlermiş ya, bunlar da özel otobüse binmek istiyorlar. Ulan dedim, ayağınız yetmedi, halk otobüsü yetmedi de şimdi özel taksi mi tutacağım size? Otobüs motobüs yok. Okursunuz okursunuz, okumazsınız okumazsınız. Okuduğunuz da size, okumadığınız da size. Büyük gene daha iyi de küçük fırlama. Bakkala 10 bin lira borç yazdırmış. Gidip gelip çikolata ciklet alırmış da haberimiz yok. Laf da dinlemiyor biliyor musun? Dayaktan öldürüyorsun da öyle dikiliyor. Öyle yiğit bir herif. Akıllı da ha. Geçen akşam beni karşıladı, bir şeyler söylüyor. Diyorum bu deyyus ne diyor? Anamıza küfür mü ediyor yoksa? Meğer hoş geldin falan diyormuş. Ağabeyisi söyledi. Okulda İngilizce ders görüyorlar ya. İskelede ayrıldık. O Etilere Nesibe'nin analığına gideceğini söyledi. Ben dergaha yöneldim. Abdullah'ı aylar sonra bir kez daha gördüm. Nesibe'yi hastanelik edecek kadar dövdüğünü öğrendiğim zaman da, daha sonra gelişen trajedide de, içimde ona karşı ağır bir acıma duygusundan başka bir şey barındıramadım. Fırsatçılığını teslim etmiyor değilim. Ama olayın diğer boyutuyla ilgili olarak Rodoplu'ya katılıyorum. Bence de farkına varamayacak kadar naifti. Günay Türk erkeği diyordu. Konduramamıştır. Yakın geldiği durumlarda derhal kendini unutturmuştur. Zaten bedelini öylesine ağır, öylesine orantısız bir biçimde ödedi ki, sadece Diana ve tabii David değil, hepimiz suçlandık. Ama önce Diana'nın dönüşümünü anlatmalıyım. 2. Diana'daki değişikliği hızla fark edebilecek konumda değildik. Çünkü o dönemde hayatımızdaki rolü henüz sınırlıydı. Ve açıkçası en son ne zaman görüştüğümüzü bile çıkaramadığımız zamanlar oluyordu. Ayrıca Günay'ın çok meşgul olduğu günlerdi. Ben kendimle uğraşıyordum. David'in projesi de onlara sıkça uğramamı gerektiren aşamayı geçmişti. Derken Mart başlarında bir gün Diana telefon etti. Günay'la önemli bir konu hakkında konuşmak istediğini söyledi. Randevu istedi. Şimdi bu şaşırtıcıydı. Çünkü telefon o zamana kadar gündemde olmayan bir resmiyet içeriyordu. Günay'a söylediğimde o şaşırdı. Ne oluyor? Gelsin işte dedi. Geldi. Ve değişikliği ikimiz de hemen fark ettik. Bir kere yüzünde alışık olduğumuz meraklı, hatta safça diyebileceğim ifade gitmiş, profesyonel diye tanımlayabileceğim bir ketumiyet gelmişti. Sabırsız, hatta asabi bir hali vardı. Giysileri epey bir zamandır görmediğimiz kadar renkli ve alengirliydi. Adeti hilafına içki değil kahve istediğini söyledi ve hemen konuya girdi. Günay Hanım, size o filme ilişkin kararımı değiştirdiğimi söylemek için geldim, üzgünüm. Öylesine ciddi bir ses tonuyla konuşmuştu ki o anda maydanoz bahçesini gözden geçiren Günay anlamadı. Ne şimdi, ne şimdi? O filmi yapmak istediğimi sanmıyorum. Good, işine döndü. Tuhaf bir hava esti. Diana'nın daha fazla bir şeyler söylemek istediği ortadaydı. Bunu Günay'ın da bildiğini ama kadının yaratmaya çalıştığı havadan hoşlanmadığı için böyle davrandığını hissettim. Kayaya çarptığını Diana da anlamış olmalıydı ki, bak, haşin davranmak istememiştim diye özür diledi. Ama bilmen gerektiğini düşündüm. Rodoplu'nun tavrını sürdürüp kadının kendisini incittiğini düşünmesine neden olmakla, filmin akıbetine üzülmüş görünmek arasında gidip geldiğini görebiliyordum. Bu arada size film meselesini hatırlatmalıyım. Diana Pavlovich'in Rodoplu'ya ilk gelişi, Türkiye'de geçecek bir filmin senaryosunu sipariş etmek içindi. Bize bir Hollywood prodüktörü olduğunu söylemişti. Bıraktığı kartvizitte de öyle yazıyordu. Yalan değildi. Ama zaman içinde Hollywood'da insanların tek bir film çekmek için çok ortaklı şirketler kurduklarını, filmin bitimiyle birlikte bu şirketlerin de lağvedildiklerini öğrendik. Diana'nınki gibi yüzlerce şirket vardı. İş yapacağını düşündüğü projesi olan birkaç kişi bir araya geliyor, hemen bir ortaklık kuruyor ve finansman aramaya başlıyorlardı. Rodoplu'ya önerdiği proje, Bayan Pavlovich'in ilk projesi değildi. Hayır. Ama ilk uzun metraj projesiydi. Bundan önceki işlerinin daha çok doku-drama dedikleri, yarı dramatik belgeseller olduğunu öğrenmiştik. Her neyse, Günay'a geldiği, daha doğrusu benim dergahta karşılaşıp da getirdiğim o gün Tülin de vardı. Hollywood'un dışında paragöz Musevi prodüktörlerden uzak aynen bu kelimeleri kullanmıştı. Bir ikinci yapımcılar halkası oluşturmaya çalıştıklarını anlatmıştı. Bu ikinci halka gittikçe daha da kötüleşen Amerikan filmlerine alternatif filmler üretecek. Musevi sermayesine boyun eğmeyen Avrupalı ya da Avrupa'ya yerleşmiş yönetmenlerle ve tabii Rodoplu gibi yerli senaristlerle çalışacaktı. Diana'nın şirketi bu halkanın Türkiye ucunu oluşturacaktı. Ne ki önerdiği ilk proje bu anlattıklarıyla çakışmıyordu. Şöyle ki, projesi Türkiye'nin güzelliklerini sergilemeyi hedefliyordu ki buraya kadar Rodoplu'nun bir itirazı yoktu. Ancak filmin pazarlanabilir olması için Hümeyni rejiminden kaçan İranlılar konu edilecekti ve Rodoplu'nun burada itirazı bile değil, düpedüz reddi ile karşılaştı. Diana, fanatik İslam'dan ne demekse, kaçan İranlıların, Türkiye üzerinden Amerika'ya göç ederken başlarına gelenler, ihanetler, entrikalar vesairenin çok heyecan verici olacağını söylüyordu. Bu arada İran sarayından bir kadının da incirlik üstünde bir Amerikan pilotu ile aşk macerası vardı. Günay, bak Diana, sana İran senaryosu yazmam diye kesip atmıştı. Önyargıları perçinleyecek film yapmam. Hele de Hollywood bugüne kadar tek bir Filistin filmi yapmazken, Vanessa Redgrave'i Filistinlilere arka çıktı diye aforoz ederken, yapmam. Çünkü senin ülkende Basübadel Mevt çadırlarında, Baptistlerin İsa'nın çilesini anımsatsın diye koyunları çarmıha gerenleri, değme cerrahiye taş çıkaracak zikir seanslarında biz evliya olduk diye haykırarak kendilerini yerden yere atanları gördüm ben. Halbuken sırtını zincirle döven İranlıyı afişe edemem. Bu iş böylece bitti. Ama Diana Türkiye'den ille de bir film çıkarmak istiyordu. Bunun üzerine Günay ona Selahattin Eyyubi'yi tanıttı. Size Eyyubi'nin Güney'in ata ruhlarından birisi olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Öyle düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Çünkü insanlık tarihinde yüreğin, inancın, kişinin kendisini aşan disiplinin ifadesini bu kez İslam'da bulan biyofilyanın ölü sevici dayatmanın üstesinden geldiği bir ikinci olay olmadığını söylerdi Eyyubi. Arslan Yürekli Richard'ın Akra'da başlarını uçurduğu 2500 Müslümanın katlinin kendisini biçimlendirmesine, Kudüs'ten intikam almaya zorlamasına izin vermemişti. Rodoplu, adamın onca gücüne, Allah'ın evini kurtarmak gibi yücelerin yücesi amacına rağmen kendisini zapt edebilmiş, amacın aracı meşru kıldığını safsatasına kapılmamış olmasını insanlığa örnek diye nitelendiriyordu. Ve hayatı boyunca tüm eylemlerinde örnek olanları ölçüt aldı. Rodoplu, Eyyubi'yi Diana'ya öyle uzun, öyle ayrıntılı anlattı ki kadın ikna oldu. Filmin adını bile belirlediler. Yaş yaraşır Eyyubi'ye. Söylediğim gibi, Sofokles'in Elektra'sının Ojan O'Neill uyarlamasına öykünmüşlerdi. Mekan bakmak, daha doğrusu filmin havasına girebilmek için Ümraniye taraflarına gittikleri günde Şafak Özden'in Diana'ya saldırması olayı olmuştu. Diana'nın vazgeçtiğini ilan etmek için geldiği gün mesele bu safhadaydı. Dediğim gibi Rodoplu'nun tavrını sürdürüp kadının kendisini incittiğini düşünmesine neden olmakla filmin akıbetine üzülmüş görünmek arasında gidip geldiğini görebiliyordum. Nihayet elindeki makası bıraktı. Balkondaki fidanlarını buduyordu. Diana'ya döndü. ''Nedir Diana?'' diye sordu. ''Konuşmak mı istiyorsun? Yoksa ne?'' ''Well, Eyyubi'nin önemli olmadığını düşünüyorum.'' ''Günay, sen bilirsin.'' diye italik dedi. Ama Diana'nın esas meselesinin Eyyubi'den öte bir şey olduğu ortaya çıktı. ''Kimsenin önemli olduğuna inanmıyorum.'' Rodoplu'ya baktım. Hiç etkilenmemiş gibiydi. ''Vahiy mi geldi?'' diye sordu. Banyoya, ellerini yıkamaya yöneldi. ''Böyle yaptığın zaman senden nefret ediyorum.'' diye arkasından bağırdı Diana. Bana döndü. ''Böyle yaptığı zaman ondan nefret etmiyor musun? İnsanın yüzüne vuruveriyor.'' Ne demek istediğini anlamıştım. ''Bak, Günay hayatını bu filme adamış değil. Bunu sen de biliyorsun.'' ''Evet, biliyorum.'' diye fısıldar gibi oldu. Bir anda dağılmış gibiydi. Eldivenlerini çıkarmaya başlamasını konuşma istemine bağladım. ''Neyin var Diana? Her şey yolunda mı?'' ''No, yes, yes and no. Oh, fuck.'' Rodoplu'nun kapıda belirdiğini gördüm. ''Affedersin.'' dedi. ''Senin önünde sövmeyecektim.'' ''Hayır, sövmeyecektin.'' dedi Günay otururken. ''Şimdi anlat bakalım, Eyyubi neden önemsizmiş?'' Önceden provasını yapmışçasına bir nefeste cevapladı Diana. ''Eyyubi kendisi için önemsiz değil, benim için imkansız. Günay Hanım, bak, Ben peygamberlik peşinde değilim. Sonsuza yerleşmek de istemiyorum. Yeryüzünü ve gökyüzünü kucaklamak peşinde de değilim. İnsan olduğu için öngörülen övgü bana yetiyor. Sadece bunun peşindeyim. Ölümlü ben için ölümlü zaferler. Hepsi bu. Günay'a baktım, alıntı yapıyor dedi. Bunu her zaman yapar mısın? Her zaman alıntı yapar mısın? Damn you, Günay Hanım. Allah belanı versin anlamına geliyordu bu cümle. Bulanık suda balık avladım diye gülümsedi Günay. Emin değildim ama alıntı yaptığını hissettim. Petrarch dedi Diana. Az önceki tafrası tamamen kaybolmuştu. Saint Augustine'le diyalog. Anladım. Bunu her zaman yaparım. David'le ilk tanıştığımız gün de yapmıştım. Çok ünlüydü biliyorsunuz. Dikkatini çekmek istiyordum. Çektim de. Bu beni de etkilemek istediğin anlamına geliyorsa sana teşekkür etmeliyim sanırım. Diana sitemi duymamayı tercih etti. Bak ben ciddiyim. İnsan için öngörülen övgü bana yetiyor. Ölümlü ben için ölümlü bir zaferden başka bir şey istemiyorum. İyi ya, kendine yeni bir senarist bulacaksın. Zaten senin senaryonun ölümsüz olacağını kim söylüyor ki? Diye patladı Diana. Bunun garantisi yok. Onlarca senaryo yazmış da çok başarılı olmuş değilsin. Rodoplu duraladı, yumruğunu çenesine ne söyleyeceğini düşünüyormuş gibi dayadı. Olmadı, kollarını kavuşturdu. Öfkeni yorumlayamıyorum Diana, dedi nihayet. Ölümsüzlük kavramını bir film senaryosuna ilişkin olarak düşünebilecek donanımın da yok. Bütün söylediğim, eğer bir senaryo yazmak zahmetine girişeceksem, bunun benim vicdanımı rencide etmeyecek bir konuda olması gerektiğiydi. Hepsi bu. Ama Diana bitirmeyecekti. Senin vicdanın neye yarıyor? Hangimizin vicdanı neye yarıyor? Vicdan dediğin, daracık odalarında bütün gün sıkıntıdan patlayan bir takım aklı evvellerin uydurdukları bir düzenleme. Günay'a baktım, ikimiz birden itelikledik. İşte geliyor. Lütfen beni bağışla ama seni aptal buluyorum. Bana döndü. Evet aptal diye perçinledi. Tekrar Günay'a döndü. Bana en son ne zaman ormanın derinliklerinin hazzını hissettiğini söyleyebilir misin? Kesek kaplı bir kümbete en son ne zaman uzandın? Çakılların üstüne mırıldanan pınarın sesini ne zaman dinledin? Ne zaman yüksekçe bir kayaya oturup ayağının altında uzanan ovaları seyrettin? Kızgın güneşi kesen ağaçların altında leziz bir uykuya ne zaman daldın en son? Benden mi kendinden mi bahsediyorsun Diana? Bu yakınmaların yazarı hangimiz? Fark eder mi? Akıllı cevap. Kementin boynuna geçtiğinin farkına varmayan bir yaban atı gibisin. Çok hızlı konuşuyorsun ama arkandan gelenler yaklaşıyorlar. Az sonra ip kısalacak, düğüm sıkılacak ve devrileceksin. Desene başım tahmin ettiğimden de belada, dedi Günay. Gülümsüyordu ama sarsılmış olduğunu görebiliyordum.